Ayrım 26, sayfa 246. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Crowe'un görev yaptığı ilk iki dönem süresinde Cook County'de işlenen cinayetlerin sayısı normalin iki katına çıkmıştı. Buna neden olarak ulusal içki yasağını gösteriyordu kendisi. Bir yerde haklıydı da. 349 cinayet kurbanından 215'i bira savaşlarında öldürülen gangsterlerdi. Ancak ekibinin büyüklüğüne rağmen 70 eyalet savcı yardımcısı ve 50 polis memuru vardı ki savcılık ömründe bu kadar kalabalık bir kadroya sahip olmamıştı. Yalnızca 128 cinayetin faili hüküm giymiş, bunlardan yalnızca 8'i dar ağacını boylamıştı. Hüküm giyen katillerin hiçbiri gangster değildi. Aynı süre içinde meydana gelen bombalama olaylarının sayısı 369'du. Bu olaylardan dolayı hiç kimse hüküm giymemişti. İstatistiklerin böylesine yüksek olmasının bir nedeni de gangsterliğin artmasıydı kuşkusuz. Ama hüküm giyme oranının bunca düşük olmasının tek nedeni gangsterlerin polis ve politikacılarla ortak olmalarıydı. 1921 yılında çeşitli ağır ceza suçlarından 2309 kişi mahkum olmuştu. 1923 yılında bu sayı 1344'e düştü. 1923 yılında açılan ağır ceza davalarından 23.862'si ya hafifletilerek başka mahkemelere sevk edilmiş ya da doğrudan doğruya iptal edilmişti. Görünüşüyle, davranışıyla tam bir profesyoneldi eyalet savcısı. Kalın kaşları, ufak sivri bir burnu vardı. Kalın kenarlı, kalın camlı gözlüğünün ardında kaybolmuş gibiydi küçük gözleri. İnce dudaklarını bütün dünyayı küçümsercesine bükerdi genellikle. Müthiş hırslıydı. İyi konuşma kabiliyeti, emellerini gerçekleştirmek yolunda en büyük yardımcısı olmuştu. En güzel konuşmalarını suç ve suçlar üzerine yapardı. Yeterli sayıda yargıç olmalı ki demişti bir keresinde, daha kurbanın kanı soğumadan katili yargılayabileyim. Robert Emmett Crowe İrlanda asıllıydı. 1879 yılında Peoria'da doğmuştu. Yale Üniversitesi'nden hukuk fakültesini bitirdikten sonra 3 yıl Moran Mayer adlı özel hukuk firmasında çalıştı. Chicago'nun en eski meyve ve sebze toptancısı olan bir İtalyan tüccarının kızıyla Candida Cuneo ile evlendi. Politikaya 30 yaşındayken eyalet savcı yardımcısı olarak atıldı. Levy bölgesindeki günah ve kumar yuvalarına gösterdiği hoşgörüye rağmen reform gruplarının baskısıyla Genelev mahallesini kapatmak zorunda kalan Cumhuriyetçi eyalet savcısı John E. Wayman'ın ekibindeydi önceleri. 1914 yılında Demokratik Partili Belediye Başkanı Carter H. Harrison başa geçtiğinde Crowe bir yıl belediye hukuk müşavirliği, bir yılda Cook County gezici yargıcı olarak çalıştı. 1919 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri baş yargıcı oldu. 38 yaşındaydı o sırada. Bu göreve atanmış olan en genç yargıçtı. Bu arada Thompson grubuna da katılmıştı zaten. 2 yıl sonra eyalet savcılığına seçildi. Aynı seçimlerde Thompson ikinci kez belediye başkanlığına, Len Small da valiliğe seçilmişti. Görevi süresince Crowe bir takım iyi işler de yaptı. Eyalet savcılığının gerek kadrosunu gerekse görev kapsamını genişletti. Hukuk fakültesini yeni bitirmiş hevesli hırslı gençlerle doldurdu bürosunu. Normal olarak eyalet savcılığı emrinde çalışan sorgu yargıçlarının sayısı 6'ydı. Crowe becerikliliği sayesinde 20 yargıç daha ekledi kadrosuna. Israrlı çabaları ve özellikle güzel konuşması sayesinde savcılık kadrosuna eklenecek özel uzmanlara ayrılmak üzere 100 bin dolarlık bir artış sağladı bütçesine. Gene onun ısrarlarıyla güvenlik kuvvetlerine 1000 polis eklendi. İçki yasağının bir çeşit delilik olduğunu, Volstead kanununun hiçbir zaman doğru dürüst uygulanamayacağını çok iyi biliyor, kanunu ve kanunu çıkaranları her fırsatta yermekten geri kalmıyordu. İddiasına göre Cook County nüfusunun %80'i, bu arada yargıçlarda jüri üyelerinin çoğunluğu ıslaktı, yani içki içiyorlardı. Önemli konuşmalarından birinde içkiyi yasaklayan kanunun aklı başında adamları ne gülünç durumlara soktuğunun en yakın örneği Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Edwin A. Olson ile Belediye Başkanı Deaver arasında geçenlerde yapılan ağız kavgasıdır demişti. Deaver'ın dediğine göre şehrimiz kuruymuş. Dipnot, yani içki yasağı uygulanıyormuş. Çevirinin notu. Ve kurutan da kendisiymiş. Olson ancak Cumhurbaşkanı Coolidge'e şikayet edileceği tehdidinden sonra harekete geçmiş. Olson'un dediğine bakılırsa insanüstü çabalardan sonra şehri kendisi kurutmuş. Ama Deaver'ın emrindeki polis örgütünün yolsuzlukları yüzünden yeniden ıslanmış Chicago. Anlayacağınız bu beylerin her biri şehri kendisinin kuruttuğuna ama öteki kurutmadığı için kentin hala ıslak olduğunu iddia ediyor. Yani hem kuruymuş hem ıslak. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kent ıslaktır, bütün ülke ıslaktır ve bunları kurutabilecek baba yiğit yoktur. Banliyölerde kanunsuzluk aldı yürüdü diye Şerif Hoffman'a saldırıyor herkes. Doğrudur. Banliyölerde kanunsuzluk alıp yürümüştür. Ama şehirdeki meyhane ve batakhanelerin sayısı bütün banliyölerdekinin iki katıdır. Ve belediye başkanı Deaver'dan başka herkes bilir bunu. Ben neden harekete geçip bu işlere son vermiyorum öyle mi? Neden verecekmişim? Hukukçuyum ben, zabıta memuru değil. Chicago'nun temizlenmesi gerekiyorsa getirsinler bakalım suçları. Ben onları cezaevine yollamasını bilirim. Ama şehrin hem güvenliğiyle hem de adaletiyle uğraşacak değilim. Crowe'un en belli başlı zaferlerinden biri eyalet çapında iş gören bir otomobil hırsızlığı şebekesinin yakalanarak dağıtılmasıydı. Bu başarısını hemen her konuşmasında hatırlatmayı da ihmal etmezdi. Bundan başka Francis Fred Mather davasının en hızlı yardımcılarından Charles Gorman'ı vermişti. İnşaat İskan Konseyi Başkanı olan Mather, türlü zorbalıklar, bomba ve grev tehditleriyle Chicago'da yeni bina yapan bütün inşaat firmalarından %10 haraç almaktaydı. Dava sırasında jüri üyelerine para yedirildiği, tanıklar korkutulduğu halde Mather ve 49 arkadaşı mahkum oldular. Ama bir gün bile cezaevinde yatmadılar. Vali Small hepsini affetti. Savcılığın işlerini zorlaştıran en büyük engel Lon Small'un hemen herkese uyguladığı af sistemidir dedi Crowe. Biz birini içeri atar atmaz o çıkarıyor. Bir suçluyu yargılamak için 2 hafta uğraşıyoruz. O 2 saniye içinde af kağıdını imzalayıveriyor. Örneğin 1923 yılında 59 hırsızla 97 soyguncuyu Joliet cezaevine yolladım ben. Vali Small 88 hırsızla 97 soyguncuyu affedip serbest bıraktı. Her şeyden önce tam bir politikacıydı Crowe. Kudret oyunlarını herkesten iyi oynardı. 1921 seçimlerinde Thompson ve Small ile aynı listede yer almış olmasına rağmen Chicago'nun en önemli, en zengin rüşvet kaynağı yani polis örgütü yüzünden onlarla bozuştu. Thompson, Charles C. Fitzmaurice'i atamıştı emniyet müdürlüğüne. William Randolph Hearst'ün çıkardığı Chicago American gazetesinin eski yazı işleri müdürü olan Fitzmaurice ile Crowe'un arası öteden beri iyi değildi. Bunun üzerine eyalet savcısı parti içinde anti-Thompson, anti-Small Clean'i kurdu. Millet Meclisi'ne yollanan dilekçede imzaları bulunan Chicago John Marshall Hukuk Fakültesi dekanı Edward T. Lee ile İyi Yönetim Derneği Başkanı Dr. Elmer T. Williams, Crowe'u gangsterlerle yakın ilişki kurmakla suçlamışlardı. İddialarına göre eyalet savcısı, Genna kardeşler tarafından verilen bir şölene katılmıştı. ''Yalancı herifler'' diye karşılık verdi Crowe. Ünlü dilekçenin bir çeşit reklam numarası olduğunu, politik bir oyundan başka bir şey olmadığını, gelecek seçimlerde Elmas Joe Esposito ve onun gibileri başa geçirme çabasının bir ürünü olduğunu söyledi. Bunun üzerine Elmas Joe bir önceki seçimde Crow'u desteklemeyi reddettiği için savcının Jim Yenna'yı yollayarak kendisini tehdit ettiğini açıkladı. Eyalet savcısı olduktan sonra da kendisini rahat bırakmadığını, ikide bir sivillerini yollayarak sahibi olduğu Bella Napoli kafeyi bastırttığını da sözlerine ekledi. Karşılıklı suçlamalar sürüp giderken yepyeni bir cinayet olayı ortalığı alt üst etti. Kanun adamlarıyla kanunsuz yaşayan kişiler arasındaki sıkı işbirliğini, bütün açık seçikliği de ortaya koyan bu olay, Illinois Crime Survey dergisinin de dediği gibi, cürüm örgütlerinin hemen her yanını aydınlatacak nitelikteydi. 12. Bölüm. Bol para verdim ona ve paramın karşılığını aldım. Bütün bahar ve yaz ayları boyunca Chicagolular şu soruları sordular birbirlerine. Nasıl olmuş da eyalet savcısı yardımcılarından biri tanınmış dört haydutla bir arabaya binip Chicago sokaklarında dolaşmaya çıkmıştı? Daha birkaç ay önce bu adamların ikisini dar ağacına yollamak için didindiği ya da öyle göründüğü halde ne diye onlarla kafa çekmeye gitmişti. 26 yaşındaki William H. McSwiggan, Crow ekibinin en akıllı, en hızlı savcılarından biriydi. Bir önceki yıl tam 9 ağır ceza davası kazanmıştı. Kısaca boylu ama güçlü kuvvetli, yakışıklı, şık, esprili bir adamdı. Küçültmek Chicago'nun batı kesimindeki İrlandalılar kolonisinde yetişmiş, ileride gangster olacak O'Donnell kardeşler, Jim Doherty ve Kızıl Tom Duffy gibi kişilerin mahalle arkadaşı olmuştu. Doherty ve Duffy gibi onun da babası polisti. 1881 yılında Chicago polis örgütüne katılan Anthony McSwiggan'ın 5 çocuğundan biri tek oğluydu. Özel bir Katolik okulu olan DePaul Akademisi'ni, ondan sonra da DePaul Üniversitesi'ni bitirmiş, arkasından hukuk fakültesinden mezun olmuştu. Öğrenim yılları sırasında eğitim masraflarını karşılayabilmek için çeşitli işlerde çalışmıştı. Büyük bir mağazada tezgahtarlık, sinemada yer göstericilik, bir dansingde fedailik, American Railway nakliyat şirketinde kamyon şoförlüğü ve benzerleri. Fakülteden çok iyi dereceyle mezun olduğu için Crow ona hemen iş teklifinde bulundu. Ancak Crow'un ilk dikkatini çeken delikanın derslerindeki başarısı değildi. 13. bölgede Cumhuriyetçi Parti Gençlik Kolu'nun en faal üyelerinden biri olan genç McSwiggan, 1920 ve 1924 seçimlerinde eyalet savcısına bir sürü oy toplamıştı. Bu konuda O'Donnell çetesinin de epey yardımı olmuştu ayrıca. McSwiggan politik çalışmaları dolayısıyla Capone'la da ilişki kurmuştu. Gangster dostum Bill McSwiggan diye söz ederdi kendisinden. McSwiggan bekardı. Ana baba ve dört kız kardeşiyle birlikte West Washington Bulvarı 4946 numarada otururdu. Babası kötü yola sapmış gençlik arkadaşlarıyla ilişkisini kesmesi için durmadan yalvarırdı. Chicago'yu alt üst eden olaylar dizisi, polisin birbirini izleyen büyük jürilerin ve çeşitli özel araştırma komitelerinin aylar boyu çalıştıktan sonra ortaya çıkardığına göre 17 Nisan günü Hawthorne Inn'de başlamıştı. McSwiggan Capone'la görüşmek için gitmişti oraya. Capone daha sonra böyle bir görüşme yaptıklarını doğruladı ama buluşmanın nedenlerini hiçbir zaman açıklamadı. Oğluyla gang lideri arasında geçenleri bildiğini iddia eden polis memuru McSwiggan de bu konuda herhangi bir şey söylemekten kaçındı. ''Bir söylesem Chicago birbirine girer.'' dedi yalnızca. ''Ağzına kadar dinamit dolu bir dava. Hakkında konuşmak bile tehlikeli.'' 27 Nisan akşamı saat 6 sularında McSwiggan evinde akşam yemeği yerken Kızıl Duffy uğradı. Genç adam yemeğini yarıda bırakarak Duffy ile birlikte çıktı. Berwin'e kağıt oynamaya gideceğini söyledi evdekilere. Jim Doherty'nin arabasına bindiler. Doherty'nin sanık olduğu Eddie Tunkel cinayeti davasında savcılık makamında McSwiggan oturmuş ama sanığı mahkum ettirememişti. Şimdi bindikleri arabayı kullanmaktaydı Doherty ve aynı davada ikinci sanık olan Miles O'Donnell ile kardeşi Klondike arkada oturuyorlardı. Yorucu bir gün geçirmişlerdi. Kısa bir süre önce yapılmış olan ön seçimlerde Crowe listesi Senatör Deneyin tarafından desteklenen listeyi az farkla yenmiş, bunun üzerine senatör oyların yeniden sayılmasını istemişti. O gün O'Donnell kardeşler Doherty ve Duffy sabahtan akşama Chicago'daki County binasında bulunmuşlar, yakalarında parti rozetleri, Crowe adına sayımı denetlemişlerdi. İkinci sayım Crowe'un zaferini doğrulamıştı. Daha sonra seçim şikelerini incelemek üzere toplanan dört ayrı büyük jüri de bozamamıştı bu sonucu. Sayım sonunda binadan ayrılırlarken Klondike O'Donnell yüksek sesle şöyle demişti yanındakilere. ''Haydi Cicero'ya gidip iyisinden birkaç bira yuvarlayalım. Benden almaya başladıklarından beri bayağı düzeldi oranın biraları.'' Capo'nun casuslarından biri işitti bu övünmeyi ve hemen Hawthorne'a telefon ederek patronuna bildirdi. Bu arada Cicero'ya doğru hareket eden dört gangster yolda Max Wiggin'e uğrayıp onu da aldılar yanlarına. Sonradan Max Wiggin'in bu davranışını açıklığa kavuşturmaya çalışanlar çok çeşitli nedenler ileri sürdüler. Crowe bürosunun resmen yaptığı açıklamaya göre Max Wiggin yiğit, inatçı bir savaşçıydı. Hazırlanmakta olan birkaç dava, bu arada ikinci Scalise-Anselmi duruşması için delil toplamak amacıyla bulunuyordu gangsterlerin yanında. O Donald'ların dediğine bakılırsa genç savcı yardımcısı iyilikseverliğinin kurbanı olmuştu. Albert Dunlap adında bir satıcı arkadaşından çalınan çelik yelekleri bulmaları için yardım istemek üzere katılmıştı aralarına. Crowe'a karşı olan grup ise savcı yardımcısının bir takım yolsuzluklarda parmağı olduğunu, yeraltı çevrelerinin adamı olduğunu ileri sürmekteydi. İlk Scalise-Anselmi duruşmasında bir takım kurnazca oyunlar çevirerek sanıkların az ceza almalarını sağlamıştı sözde. Daha başka kişiler Max Wiggin'i yalnızca uygunsuz bir davranışta bulunmakla suçluyorlardı. Chicago-İrlandalıları arasındaki kan bağları İtalyanlar arasındakiler kadar sıkıydı genellikle. Aynı mahallede büyümüş olan İrlandalı gangsterlerle politikacıların arkadaşlıklarını ömür boyu sürdürmeleri bu yüzdendi. O gece Jim Doherty'nin arabası daha birkaç yüz metre gitmeden bozuldu. Arabayı bir garaja bırakıp Klondike O'Donnell'ın yeni Lincoln'üne bindiler. Altıncı bir kişi katıldı onlara. Edward Henley adında eski bir polis memuru. Direksiyona da o geçti. İki saat kadar Cicero'nun çeşitli meyhanelerini gezdiler. En son uğradıkları yer Harry Madigan'ın Pony Inn adlı meyhanesiydi. West Roosevelt sokağı 5613 numarada iki katlı beyaz bir binaydı burası. Arka tarafında bakımsız bir bahçesi vardı. Capo'nun karargahı olan Hawthorne Inn'den 1-2 kilometre uzaklıktaydı. O Donald kardeşlerle Capo'nun arasındaki ilişkiler savaş eşiğine gelmiş durumundaydı. İrlandalılar Capo'nun Cicero bölgelerine her gün artan bir cüret ve küstahlıkla el atmaktaydılar. Durumun ne merkezde olduğunu Harry Madigan cinayet masası şefi Shoemaker'a şöyle anlattı olaydan sonra. Geçen yıl Cicero'da meyhane açmak istediğim zaman Capone izin vermemişti. Tanıdığım bazı politikacılara rica ettim. Onlar Capone'a baskı yaptılar. Sonunda izin çıktı. Derken Capone geldi. Kendisinden biri almak zorunda olduğumu söyledi. Ben de kabul ettim. Birkaç ay kadar oluyor. Doherty ile Miles O'Donnell geldiler bu sefer. Capo'nun o sıralar sattığı ekşi biradan daha iyisini vereceklerini söylediler. Üstelik onlar fıçısını 50 dolara satıyorlardı. Capone 60'tan veriyordu. İrlandalılardan almaya başladım birayı. Benim tavsiyem üzerine birkaç meyhane sahibi daha toptancılarını değiştirdiler. Klondike O'Donnell'ın County binasında söylediği sözler Capo'nun kulağına gider gitmez tahta bir bölmenin arkasında duran Thompson'unu çıkardı. 100 kurşunluk ekstra fişekliğini de aldı yanına. Adamlarından en iyilerini toplayıp 5 otomobil getirmelerini istedi. Saldırı planı şöyleydi. Yolda karşılaşabilecekleri herhangi bir polis arabasına çarpmak üzere en önde bir araba gidecekti. Birinci arabanın hemen ardından kaldırıma mümkün olduğu kadar yakın iki araba gidecek, sokak başlarında kapağının arabası geçinceye kadar iki yandan trafiği durdurabileceklerdi. Kapağınla birlikte üç silahlı adam daha taşıyan dördüncü arabanın sürücüsü ilk üç arabayı 10 metre kadar geriden izleyecekti. Beşinci araba en arkadan gelecek, arkayı kollayacak, herhangi bir takip söz konusu olursa bir kaza yaparak trafiği tıkayacaktı. Plan hazırdı. Kurbanların ne zaman ve nerede arabadan ineceklerini kestirmek kalıyordu geriye. Saat 8'i biraz geçe kapağının casuslarından biri Klondike O'Donnell'ın Lincoln'ünü Pony Inn'in önünde görüp haber saldı. 15 dakika sonra meyhanenin 300 metre kadar aşağısına dizilmişti 5 araba. 8.30 sıralarında kafaları iyice dumanlanmış 6 kişi Pony Inn'den çıkıp Lincoln'e binmek üzere karşıya geçmeye koyuldular. Kapo'nun arabaları da onlara doğru harekete geçti. Meyhanenin üst katındaki dairede oturan Mrs. Bach adlı bir kadın olayı başından sonuna kadar gördü ve şöyle ifade verdi. Kapalı bir arabadan hızla uzaklaştığını gördüm. Arka pencereden telefon alıcısına benzer bir şey uzanmış kurşun yağdırıyordu. Duffy, Doherty ve Max Wiggin çok ağır yaralar aldılar. O'Donnell kardeşlerle Henley kendilerini arabanın arkasındaki kaldırıma yüzüstü atarak canlarını kurtarabildiler. Kardeşler ne yapacaklarını şaşırdılar birden, paniğe uğradılar. Yaralı arkadaşlarını hastaneye götürdükleri takdirde birçok sorgu sualle karşılaşacaklarını düşünerek Klondike'ın oldukça yakın olan evine götürerek bir hekim çağırmayı daha uygun buldular. Max Wiggin sırtına ve ensesine yediği kurşunlarla kaldırım üzerinde kıvranıyordu. Doherty'nin her iki bacağı da kırılmış, göğsü kurşun dolmuştu. Hayatta kalanlar iki yaralıyı Lincoln'e yüklediler. Kurtulması imkansız gibi görünen Duffy'yi orada bıraktılar. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 256.